Ayrım 25.
Sayfa 247. Fuat Bey, cemiyetimizin başkanı Latife Hanım'dır. Ben kendisine hazırladığınız projeden bahsettim. Toplantıdan önce projeyi dinlemek ve sizinle konuşmak istiyor demişti. Sabiha Hanım anılarında o günü anlatıyor. Ben projeyi Latife Hanım'ın dinlemesinde hiçbir mahsur görmedim. Müsbet bazı fikirler verirse elbette ki faydalı olurdu. Latife Hanım'ın geleceği günü kararlaştırdık. Cemiyetin merkezinde Fuat Bey'in odasında buluştuk. Kendisine düşüncelerimi anlattım. Projenin okunmasını istedi. Bu biraz uzun sürdü ama dikkatle dinledi. Odada o, Fuat Bey ve ben 3 kişiydik. Projenin okunması bittikten sonra onun fikirlerini öğrenmek istiyordum. O elinde sinirli sinirli çevirdiği bir cam hokkayı elinden bıraktı. Kati bir sesle "İyi hazırlanmış, etraflı bir proje," dedi. "Fakat bizim memleketimizde uygulanamaz." Sebebini sordum. Şu cevabı verdi. "Bu gibi şeyler ancak Amerika'da yapılabilir. Bizim şartlarımız buna uygun değildir," dedi ve ayağa kalktı. "Uzmanlar heyeti projeyi görsün, uygun bulurlarsa yürürlüğe girer," dedi. Sabiha Hanım yalnız yetim çocukların değil, eğitim, okul ve öğretmen sorunlarını da ele almak istiyordu. Ankara köylerinden başlayarak bir yerel araştırma yapılmasını istiyordu. Bir hafta sonra yapılan Çocuk Esirgeme Kurumu yıllık toplantısına Mustafa Kemal Fethi Bey ile birlikte geldi. Fethi Bey'in yaptığı konuşmadan Sabiha Hanım umutlanmış, hatta konunun Çankaya'da ele alındığını düşünmüştü. Projeyi başta Ziya Gökalp olmak üzere uzmanlar da olumlu karşıladı. Ancak toplantıya son dakika katılan Adalet Bakanı Yusuf Kemal yapılan işin kanunsuz olduğunu, böyle bir projenin ancak genel kurul kararıyla kabul edilebileceğini söyledi. "Siz yetkili değilsiniz," deyince uzun bir tartışma yaşandı. Ziya Gökalp sinirlendi. "Önce kanuna uygun mudur karar verilsin, sonra bizi davet etsinler," deyip kapıyı vurup çıktı. Yusuf Kemal de ayrıldıktan sonra Sabiha, Fuat Bey'e "Bu rüzgar Çankaya'dan esiyor değil mi?" diye sormuştu. Aldığı yanıt "Galiba" idi. Sabiha Sertel, adı geçen eser, sayfa 73-77. Çok kısa bir süre sonra da Zekeriya Bey, Sertel, Matbuat Umum Müdürlüğü'nden istifa edecekti. Hükümetin basına sansür koyma niyeti yok deyince kendisine "Nereden biliyorsun?" diye sormuşlardı. Burada iki yorum yapılabilir. Birincisi, gerçekten Latife itiraz ettiği için proje suya düşmüş olabilir ki bu Latife'nin hükümet içinde sözüne değer verilir bir konumda olduğunu gösterir. İkincisi, Sertel çiftiyle uzun boylu bir işe girmek istenmediği için. İkincisi daha akla yakın geliyor. Himayi-i Etfal Cemiyeti 1923-1925 arasında yoğun bir faaliyet yürüttü. Yiyecek yardımı, pastörize süt dağıttı, köylere ebe gönderdi. 1923 yılında çocuklara yiyecek yardımı yapılmaya başlandı. Bu yardım 517 bin çocuğa ulaştı. İzmir'de 1923'te, Ankara'da da 1924 yılında birer süt damlası kurumu açıldı. Bu kurumlar inek satın alıyor, parasız pastörize süt dağıtıyordu. 1924'te parasız süt dağıtımından 1 milyon 337 bin çocuk yararlanmış, 1925 yılında da 30 bin çocuk Sair Yardımlar adı altında yardım almıştı. Turgay Çavuşoğlu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Beyaz Gemi Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 10. Latife'nin konuşması. Latife'nin 10 Ekim 1923'te Himaye-i Etfal Cemiyeti adına yaptığı konuşma İleri Gazetesi'nin birinci sayfasında fotoğraflı olarak yayımlanmıştı. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti Merkezi Umumiyesi Ankara'da evvelki gün Latife Gazi Mustafa Kemal Hanımefendi'nin riyaseti altında akdi içtima etmişti. Bu küşadı hususi muhabirimiz bildirmiştir. İstiklal uğrunda bu kadar büyük fedakarlıklar yapan mübarek milletimizin mini mini yavrularıyla uğraşmak gibi ulvi ve mukaddes bir vazifenin ifasına davet edilmiş bulunuyoruz. Kaniyim ki cümlemizin bu ulvi vazifeyi tatlı bir heyecan ile ifa etmek hususunda hiçbir tereddüt yoktur. Nasıl olabilsin ki kendilerini içinde bulundukları müşkilattan tahlis edeceğimiz, zorluktan kurtaracağımız vatan yavruları bizim sayi, çaba ve himmetlerimiz, çalışmalarımız sayesinde ölümden ve sefaletinden kurtulmakla yarının demir pazulu gürbüz vatan gençlerini teşkil edeceklerdir. Milletin küçük yavrularına yardım etmekte vatanın istikbaline ehemmiyetli ve büyük hizmetler vardır. Bendeniz şahsen bu hizmetlerin ulviyet ve kutsiyetine iman etmiş bir vatandaş sıfatıyla bu uğurda elimden gelebilecek faaliyetin azami derecelerini sarf ve ibzale kullanmaya çalışacağım. Şuna da kaniyim ki burada hazır ve vatanperverlikleri delaili faaliyesiyle sabit muhterem arkadaşlarımın azami müzaheretlerine mazhar yardımlarına erişmiş olacağım. Muhterem arkadaşlar, deruhte ettiğimiz vazife ne kadar masum ise o kadar da mühim ve âlidir. Mazhar olacağımız müzaheretin, yardımın yalnız kendi aramıza münhasır kalmayacağından emin olabiliriz. Biz kemali hulus ve azm ile çalışalım. İnşallah muvaffak oluruz. Bu samimi mukaddimecikten sonra müsaadenizle işlerimize geçelim. Yaprak Zihnioğlu, adı geçen eser sayfa 222. Zihnioğlu'nun kitabında metin olarak yer almayan konuşmanın transkripsiyonunu kendisinden aldım. Latife kendi konuşmasına mukaddimecik diyerek iddiadan uzak olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Yaprak Zihnioğlu, Latife Hanım'ın Himaye-i Etfal Cemiyeti'ndeki konuşmasını şöyle yorumluyor. Kemalistlerin kadınlara ilişkin siyasallarında ağırlık aile ve çocukların korunmasını da içeren bir hıfz-ı sıha ve nüfus siyasetiydi. Himaye-i Etfale verdikleri önem, TKB yöneticilerine siyasi haklar talep etmek yerine bu kuruluşta çalışmalarını önermeleri bu indirgemeci tutumun örnekleridir. Nitekim Latife Hanım'ın Ankara'da Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin merkezindeki konuşması da yeni yönetimin çocuk sağlığına verdiği önemi vurgular. Yaprak Zihnioğlu, adı geçen eser sayfa 221. 8 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden Latife'nin İzmir'de İstanbul'da Darülfünun'un karşısındaki süt damlası kurumuna 1000 lira bağışladığını öğreniyoruz. Bu paranın o günkü karşılığı 6600 dolardı. Yoksul Türkiye için büyük bir paraydı. Latife Hanımefendi'nin mühim bir teberru başlıklı haber şöyle. Himaye-i Etfal Cemiyeti İstanbul Merkezi'nden Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti Reisi-i Muhteremesi Latife Gazi Mustafa Kemal Paşa Hanımefendi Hazretleri tarafından merkezin taht-ı himaye ve idaresinde bulunan Darülfünun karşısındaki süt damlası müessesesine İstanbul mebusu Doktor Hakkı Şinasi Paşa vedaatıyla emanetiyle 1000 lira ihda buyurmak, yollamak suretiyle ibraz-ı semahatte bulunmuşlardır, cömertlik göstermişlerdir. Haberde Latife'nin Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin başkanlığını kabul etmesinden duyulan memnuniyet belirtiliyor, onun bütün mesaisini ve hayatını cemiyetin ilerlemesine ve gelişmesine vakfederek yetimlerin ve çocukların koruyucusu unvanını hak ettiği vurgulanıyor. Himaye-i Etfal Cemiyeti 1925 yılında Keçiören'de 39 bin metrekarelik bir sahadaki eski bir binaya taşınarak yuva hizmetini sürdürmeye başladı. Bu faaliyetleri Latife'nin emeğiyle ve parasıyla destek olduğu anlaşılıyor. 2005 yılı başlarında Hıfzı Topuz ile İsmet Bozdağ'ın katıldığı bir 5N1K programında Latife'nin himayeyi etfadeki görevinin bir meşguliyet bulsun da Mustafa Kemal'i rahat bıraksın diye icat edildiğinden söz edildi. Mustafa Kemal'in çevresindeki erkekler Latife'nin aralarında bulunmasından hoşlanmadıkları için gerçekten de böyle düşünmüş olmalılar. Ancak Mustafa Kemal Latife'nin toplum içine karışmasını ve sosyal alanda faaliyet göstermesini istiyordu. 23. Dönem Kadınları. Kadınların kocalarının görevleriyle anıldığı yıllardı. İsimlerini öğrenmek bile çaba gerektiriyordu. Çünkü hemen hepsi filan vekilin eşi, filan şehir mebusunun kızı diye anılıyordu. Onlardan aynen çocuklar gibi kocalarının konumlarıyla söz ediliyordu. Kaç göç günleriydi. Özellikle Ankara'da sosyal hayat erkeklere mahsustu. Kadın ile erkeğin bir arada bulunması geleneğe aykırıydı. Halbuki savaş sırasında kadınlar evden çıkmışlar ve kocalarının yokluğunda pek çok işi omuzlayıp götürmüşlerdi. İşgal sırasında cepheye gidenler olmuş, cephe gerisindeki mücadeleye sayısız kadın katılmıştı. Yani kadınlar bir özgürleşme süreci yaşamışlardı. Ama bir taşra kasabası görünümündeki Ankara, başkent olduktan sonra da kadınsız olma özelliğini sürdürüyordu. Meclisin önemli bir kesimi muhafazakar, kaç göç yanlısı mebuslardan oluşmaktaydı. Kadınların soluk alabilmesi için köklü bir değişim gerekiyordu. Meclisin açılmasıyla birlikte Ankara'ya taşınmalar başlamış, kadınlar bu yer değiştirme sırasında ciddi zorlukları göze almışlar, gelenler Keçiören ve Çankaya çevresinde buldukları bağ evlerine yerleşmişlerdi. İstanbul'da oturmak ayıp, Ankara'da oturmak onur sayılıyordu. Ancak Ankara'da yaşayacak ev bulmak kolay değildi. Dönemi anlatan anılarda kadınların isimlerine rastlamak çok zor. Hatıralar sanki kadınlar hiç yaşamamış gibi kaleme alınmış. 1923 öncesinde Ankara'ya gelen kadınlar Mustafa Kemal Paşa'nın yanındaki kadın olarak Fikriye'yi tanımışlar, onunla dostluk kurmuşlardı. Fikriye'nin Kemal Paşa'ya kurduğu ev ortamından, ev sahipliğinden herkes hoşnuttu. Ankara'ya geldiğinde Halide Edip de ona uğruyordu. Fikriye'nin piyanosunu ilerletmesi için köşke bir piyano alınmıştı. Çankaya çevresinde at gezintilerine çıkan Fikriye, Hilali Ahmer toplantılarında da görülürdü. Çankaya'ya çarşafla gelmiş, daha sonra çıkartıp tayyör giymişti. Ziya Oranlı, adı geçen eser sayfa 88. Ancak Çankaya'nın hanımı olarak benimsenen Fikriye, Ankara'dan sessiz sedasız ayrılmış, birkaç ay geçmeden de Latife gelmişti. Süreyya Yiğit, Gazi Latife Hanım'la Ankara'ya geldiğinde başkent sosyetesi çalkalanıyordu. Ankaralı hanımlar, Zübeyde Hanım'ın vefatından 2 hafta sonra Gazi'nin alelacele evlenmesine bakarak Latife Hanım'ın önemli özelliklere sahip olduğunda hemfikirdirler, diyor. Nuyan Yiğit, adı geçen eser sayfa 231. Latife'yi Ankaralı kadınlarla tanıştıran daha çok Cevat Abbas'ın eşi Memduha oldu. Ankara'daki kadınlar. Ruşen Neşref'in eşi Saliha Ankara'ya ilk gelenlerdendi. Ahmet Ferit Bey'in eşi yazar Müfide Ferit, Cevat Abbas'ın eşi Memduha, Falih Rıfkı'nın eşi Şefika, Mina Urgan'ın annesi, Ağaoğlu Ahmet'in eşi Sitare ve kızları Süreyya ile Tezer, Kılıç Ali'nin eşi Hümeyra ve kız kardeşleri, Celal Bey'in eşi Reşide Bayar, Salih Bey'in eşi Pakize Bozok ve Süreyya Bey'in eşi Mediha Yiğit, Rıza Nur'un eşi İffet ve Fethi Bey'in eşi Galibe Okyar'da Ankara'da yaşamaya başlamışlardı. Annesiyle birlikte İzmir'de oturan Mevhibe, Latife geldiğinde henüz Ankara'ya taşınmamıştı. Kadınların arka planı oldukça ilginçti. Aslında milli mücadeleye katılmış erkeklere baktığımızda çoğunun eşinin önde gelen ailelerden eğitimli kadınlar olduğunu görüyoruz. Birçoğu kocalarına göre toplumun daha üst sınıfından olan bu kadınlar işgal sırasında pek çok zorluklara göğüs germeyi becermişlerdi. Sitare, Ağaoğlu Ahmet Bey ile evlenip Bakü'den gelmiş eğitimli bir kadındı. İstanbul'da 1. Dünya Savaşı sırasında kurulan Esirgeme Derneği'nin de kurucusuydu. Celal Bey'in eşi Bursalı Reşide, Rüşdiye mezunuydu. Eşini tutuklamaya gelen polisleri içeri almadığı sık sık anlatılırdı. İstanbul'da bir Mevlevi tekkesinde büyüyen Kılıç Ali'nin eşi Hümeyra, Mektebi Mülkiye'yi şahaneden bir maliye profesörünün kızıydı. Fransız okulunda eğitim görmüştü. Rıza Nur'un eşi İffet, Serasker Rıza Paşa'nın torunuydu ve Avrupa'da büyümüştü. Cevat Abbas'ın eşi Memduha, 400 yıllık geçmişi olan bir aileden geliyordu. Evde eğitim görmüş, açık sözlü bir kadındı. Memduha, Mustafa Kemal'in özel trenini durdurarak kocasının eve hiç gelmeyişinden duyduğu öfkeyi dillendirmesiyle ün salmıştı. Hüseyin Gürer ve Deniz Baykal'la görüşme. Latife Galibe ile sıkı bir dostluk kurdu. Babası Münih konsolosuyken Almanya'da okumuş, Almanca, İngilizce, Farsça öğrenmiş, çok kitap okuyan kültürlü bir kadındı. Biri kız, biri oğlan, iki çocuğu vardı. Latife için bulunmaz bir nimetti. Birlikte çekilmiş bir fotoğrafları hem dünya basınında yayımlanmış hem de Süs dergisine kapak olmuştu. Yine Mustafa Kemal ve Fethi Bey'in önlerinde Latife ve Galibe ile birlikte verdikleri bir pozda o günlerin anısı olarak bugün pek çok kitapta yer alıyor. Fotoğraflarda Galibe'nin Latife'ye göre daha az örtündüğü görülüyor. Muhafazakar gözler Mustafa Kemal Paşa'nın eşine çevrilmişti. Çankaya çevresindeki kadınların kimi modern giyiniyordu, kimi de kapalıydı. Reşide Hanım, Bayar, başını örtmeyi tercih edenlerdendi. Medeni kanunda imzası bulunan adliye vekili Mahmut Esat Bey'in Bozkurt, karısı Füheda Hanım ise hasır peçesiyle gezmeye devam ediyordu. Gülsün Bilgehan, Mevfibe, sayfa 206. Mevfibe ilk kez Lozan'a giderken kocasının ısrarı üzerine çarşafını çıkarıp atmıştı. Galibe modern ve şık geziyordu. Cevat Abbas'ın, Kılıç Ali'nin, Süreyya Yiğit'in eşleri erken yıllarda çekilmiş fotoğraflarda hep başları açık poz vermişler. Ağaoğlu ailesinin kadınları da hem fikir hem de giyim kuşam olarak muhafazakar geleneğe karşı çıkmış kadınlardı. Süreyya, hukuk fakültesinin ilk kız öğrencisiydi. Daha sonra milletvekili seçilecek olan Tezer de felsefe okuyordu. Bu ses Ağaoğlu Ahmet Bey'in sesi. Evlenip Ankara'da oturmaya başladıklarında Yakup Kadri, Leman'a Latife Hanım'ı ziyarete gitsene demişti. O da herkesin içine girip de Yakup Kadri evlendi, ben onun karısıyım diyemem ki diye itiraz ediyordu. 1924 Kasım'ında bir gün randevu alıp birlikte gittiler. Latife'nin babası Yakup Kadri'nin Bektaşi Meclisi'nde dostuydu. O gün Çankaya'ya gittiklerinde iki kadın baş başa kalmışlardı. Yandaki salondan sesler geliyor. Latife Hanım diyor ki, bu ses Ağaoğlu Ahmet Bey'in sesi, bu ses falancanın sesi. Bütün sesleri söylüyor bana. Sonra bir ara Kemal konuşuyor dedi. Gazi Paşa'dan Kemal diye bahsedince ben çok yadırgadım. Ama yine de 90 kulak kesildim ve dinlemeye başladım diyor Leman Hanım. Yakup Kadri'nin ziyaretinin uzayacağı anlaşılınca ayrılmak istemiş. Latife de o sırada yanlarına gelen Mustafa Kemal'i görünce Kemal seni Yakup Kadri Bey'in karısıyla tanıştırayım demişti. Ben kendisinin yanında fazla kalıp rahatsız etmek istemezdim. Hatta o bana takılırdı. Diğer hanımlara derdi ki, efendim Yakup Kadri Bey eve gelmişlerdir diye erken kalkarlar. Bir de ben oradan davet gelmedikçe gitmek istemezdim. Ben bir mebus hanımıyım. O ise muzaffer bir kumandanın hanımı. Ona gitse gitse her gün başbakanın hanımı gidebilir. Ama beni her zaman çağırırdı. Latife Hanım iyi yetişmiş bir kadındı. Benimle sürtüşmesi olmadı. Herkeste olmuştur ama benimle asla. Emin Çölaşan, Leman Kara Osmanoğlu ile sohbet. Atatürk'ü iki kadın deli gibi severdi. Hürriyet, 10 Kasım 1985. Leman Hanım'ın gözüyle o günün kadınlarına kısaca bir göz atalım. Galibe Hanım da onun gibi kültürlü, lisan bilen, güzel giyinen bir konsolos kızıydı. Bir oğlu bir kızı vardı ve Latife Hanım ile gayet iyi anlaşıyordu. Memduha Hanım şişman, neşeli, konuşkan bir kadındı. Davetlerde muhakkak bulunurdu. Misafir günlerine en çok gelenler arasında Süreyya Ağoğlu'nun kız kardeşi Tezer Taşkıran, Kılıç Ali'nin kardeşi Vesiret Hanım, Naime Hanım, Ruşen Eşref'in eşi Saliha Hanım vardı. Mevfibe Hanım cumartesileri kabul gününe gelmez, ayrıca randevu rica ederdi. Gülsün Bilgehan, Çankaya'nın hanımefendileri, Milliyet 11-12 Ekim 1982. Çankaya'da kabul günleri. Ankara'yı değiştirmek için önce kadın erkek arasındaki kaç göçe son vermek gerekiyordu. Latife ile Mustafa Kemal uzun uzun planlar yapıp Çankaya'ya kadınların da gelmesi için kabul günleri başlattılar. Vecihe İlmen'in anlatımına göre cumartesi günleri 15-18.30 arasında hanımlar geliyordu. Sonra Mustafa Kemal bazı günlerde ben de çıkacağım, beyler de gelsin diyerek bu günlerin anlamını değiştirmişti. Latife ile aralarında kararlaştırdılar. Hanımlar gelecek, otururken Atatürk içeri girecek. İçeri girdi. Var mı o zaman erkekle kadın bir arada otursun? O girdi. Arkasından birkaç bey daha girdi. Böylece hanımların arasına beyler, hatta yabancı elçiler de katıldı. Fakat Ankaralı kadınlar lisan bilmedikleri için ve bu durumdan çekindikleri için böyle toplantılar uzun sürmedi. Ama böyle böyle akşamları kadın erkek bir arada oturmalar başladı. Bu davetler Ankara'nın en önemli sosyal olayı olmuştu. Latife'nin misafir salonu olarak kullandığı mavi salonda yer bulunmuyordu. Misafirler arasında Ankaralı hanımlar, bakan, milletvekili, gazeteci eşleri de oluyordu. Yalnız Çankaya çevresi değil, Dikmen, Keçiören'den de geliniyordu. Hanımlar mavi salonu çevreleyen koltuklarda sessiz sessiz oturuyor, yemek odasının kapıları açılınca Latife buyurunuz efendim diyerek konukları çaya davet ediyordu. Gülsün Toker Bilgehan kabul günlerini annesinden dinlemişti. Açık büfe olarak hazırlanan sofra son derece zarifti. Latife Hanım'ın çeyiz sandığından çıkarılmış işlemeli örtüler. Üzerine pastalar dizilmiş kristal tabaklar. Çay ayakta veriliyordu. Latife Hanım herkesin eline tabakları bardakları uzatırdı. Latife Hanım'ın zarafeti, ev sahipliği fevkaladeydi. Çok güzel giyinirdi. Elbiselerinin çoğu Avrupa'dan gelir, bazıları da İstanbul'da dikilirdi. Kabul günlerinde misafirler gözlerini onun üzerindeki kıyafetlerden, babasının hediyesi olan mücevherlerden, hele konuşurken devamlı çevirdiği tek taş yüzükten alamazlardı. Bu günlerde hemen hep Latife Hanım konuşur, genellikle kimse bir şey söylemez, herkes onu dinlerdi. Gülsün Bilgehan, Çankaya'nın hanımefendileri, Milliyet, 11 Ekim 1982. Leman Kara Osmanoğlu bir anısını şöyle aktarıyor. Latife Hanım'ın çeyizinden çıkmış işli örtüler üzerinde pastalar dizili. Hanımefendinin misafir günüydü. Zamanın hanımları biraz çekingendiler. Kimse bir yere el uzatamaz. Eski Türk terbiyesi gereği ayakta beklerlerdi. Latife Hanım eli ile ikram etmedikçe bir şey almazlardı. O bakın efendim bu kurabiyeler güzel bir tabak alın kendinize diye ısrar ederdi. Ankaralı hanımefendiler daha sonraları göre göre mahcubiyeti bıraktılar. Latife Hanım'ın zarafeti ve ev sahipliği fevkaladeydi. Yaz günlerinde sinek olmasın diye tepsilerin üzerleri oyalı tüllerle kaplıydı. Yiyecekleri aşçı yapardı. Çok dolu bir sofraydı. Latife Hanım'ın söyledikleri evde bir kere daha anlatılır ve değişe değişe bütün Ankara'ya yayılırdı. Gülsün Bilgehan, 12 Ekim 1982. Kabul günlerinde neler konuşulurdu? O günün politik ortamında anlaşılan Türkiye'nin önündeki değişim hamleleri konuşuluyordu. İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan, kabul günlerindeki havayı anneannesinden dinlemişti. Başkentte sihirli bir hava vardı. Kadın erkek herkesin milli duyguları doruktaydı. Onca yokluğa, eksikliğe şikayet etmeden katlanıyorlardı. Mustafa Kemal'in arzu ettiği gibi kadınlar toplumda görev almaya hazırdılar. Önderlerinin ulaştırmak istediği mesajı almışlardı. Kendilerini ispat etmek istiyorlardı.